Ayrım 27. Kök Tengri'nin Çocukları Ahmet Taşağal. Sayfa 233. 11. Kimekler. Kimeklerin ortaya çıkışı 656 yılına bağlanabilir. Onların idarecisi Şattütik Tutuk ünvanı taşıyordu. 840'ta Uygur Kağanlığı yıkılınca Eynür, Bayandur, Tatar gibi boylar Kimeklere katıldı. Bundan sonra Kimek idarecisine Baygu, Yabgu denmeye başladı. 9 ve 11. asırlara ait bir eserden faydalanan İdrisi, bu sefer onların hükümdarını Canak İbn Hakan el-Kimeki adıyla bildirmektedir. Ebu Dülef'in kaydına göre ise onlarda kamış yetişiyordu ve onunla yazıyorlardı. İrtiş ve Tarbagatay'da onların yaşadıkları 9-10. yüzyıllara ait ele geçen taş aynaların üzerinde eski Türk yazıları vardır. Kimeklerin yurtları yukarı İrtiş boylarıdır. Kimek adının iki kimek, iki yimekten geldiği şeklindeki genel bir fikir ilim aleminde kabul edilmektedir. Göktürkler ve Uygurlar zamanındaki çiklerin devamı da sanılmaktadır. Kimek ülkesinin doğusunda Kırgızların bir kolu yaşıyordu. Güneyinde Artuş ve Etil nehirleri, batısında Kıpçakların bir kısmı, kuzeyinde ise Gayrimeskun sahanın bir kısmı bulunuyordu. Kimeklerin bazı alt kabilelere ayrıldıkları anlaşılmaktadır. Mesela Gerdizi, Kimekleri 7 boy halinde göstermektedir. Bu boyların adları İmi, İmak, Tatar, Balandur, Hıpçak, Ankaz ve Eclat'tı. Ayrıca İmi boyunun Bayavut adlı bir küçük kabilesi vardı ki bu kabile daha sonra Moğollar arasında da görülecektir. Ancak Hududül Alem adlı anonim eserde Kimeklerin 11 boy halinde yaşadıkları belirtilmiştir. Fakat boyların hepsinin adı yazılmamıştır. Sadece Hıfçak, Kıfçak, Karkara, Han, Yaksun ve Yasu gibi boyların adlarından bahsedilmektedir. Bu eserde Kimeklerin Yemekiye adlı şehirlerinin olduğu kayıtlı ise de diğer kaynaklarca bu bilgi teyit edilmemiş. Taraz'dan bu şehre 80 günde gidilirmiş, aksine köylerinin dahi olmadığından bahsedilmiştir. Kimeklerin yazın süt içtikleri, kışın kurutulmuş et, kak yedikleri bildirilmektedir. Yine Hududül Alem'de onların hükümdarının Hakan ünvanı taşıdığı söylense de bir diğer kaynak Mücmele-ü Tevarihi'ne göre reisleri Tutuk ünvanını taşıyordu. Samur, kunduz, kakım ve tilki kürkleri önemli servetlerini teşkil eden kimekler özellikle kışın bu hayvanları avlarlardı. Mavera-ün nehirli tacirler Kimek ve Kırgızlara giderler, onlardan değerli kürkler satın alırlardı. 916 yılında Çin'in kuzeyinde Liao, Kara Hıtay devleti kurulunca Kuzeybatı Çin yani Ordos'taki Kunlar, Sarılar, Tarbagatay havarisine gelip Kimekleri batıya ittiler ve daha sonra onlarla karıştılar. 11. yüzyılda Kimek adının yerini Kıpçak ve Yimek almıştır. Bu asırda Yimekler hala İrtiş civarında oturuyorlardı. İrtiş ırmağı Kimeklere göre kutsaldı. Hatta Gerdizi'ye göre ilah olarak kabul ediliyordu. 12. yüzyılda bilhassa Bayavutlar olmak üzere Yimekler Harezmşah ordusunda yer aldılar. Diğer taraftan Yimak, Kimakların Türklerden bir sınıf olup Kıpçaklara dahil oldukları vurgulanmıştır. 12. Türgişler. 630 yılında Batı Göktürk ülkesinde Kaan Tung Yabgu'nun öldürülmesi üzerine ülke iç karışıklığa sürüklenmişti. Başıboş kalan çeşitli boylar 635 yılında kendi aralarında teşkilatlanarak Türgişlerin alt boylarını meydana getirmişlerdir. Buna rağmen başlarında daima Batı Göktürk hanedanından gelen beyler bulunmuştur. Aslında 634 yılında Batı Göktürk hanedanından İşbara ülkesini 10 boya bölmüş, her bir boya birer ok verilmiş, takip eden zaman diliminde ünvanları 10 şad ve 10 ok şeklinde söylenmeye başlamıştır. Bundan sonra 651 yılında Ebinor'a dökülen Borotola Irmağı civarında ilk defa Türgiş adı geçmektedir. Böylece yazılı belgelere göre Türgiş boyu ilk defa miladi 651 yılında tarih sahnesinde görülmektedir. Bu esnada Batı Göktürk Devleti'ni 581-659 meydana getiren 10 Ok Boylar Konfederasyonu'na bağlı 5 Toğlu grubun 4. boyu oldukları anlaşılmaktadır. Tahminen Ebinor'a dökülen Barotola Nehri boylarında ikamet ediyorlardı. Aynı devirlerde yani 7. yüzyılın ortalarında bu kalabalık boy Holosih Chor isimli bir bey tarafından yönetiliyordu. 656 yılında Çin'deki Tang İmparatorluğu'nun 3 kol halinde Batı Göktürk Devleti topraklarına saldırması diğer Türk boylarına olduğu gibi Türgiş boyunu da etkiledi. Bunun sonucu olarak Türgişler Isık Gölü ile İli Irmağı taraflarına göç ederek buralarda yoğunlaştılar. Büyük bir ihtimalle yine bahsedilen bu Çin hücumu sonucu onlardan küçük bir grup daha ayrılarak Beşbalık taraflarına göç etti. 656'da başlayıp 658 yılında sona eren Büyük Çin taarruzu sonucu diğer Batı Türk kabileleri gibi Türgiş boyu da Çin egemenliğini tanımak zorunda kaldı. Bölgeye bütün Türk boylarını yönetmek üzere bu devlet tarafından Türk kökenli Çin devleti hizmetinde bulunan bir kağan gönderildi. Bu durum 690 yılına kadar devam etti. 658 yılından 690 yılına kadar kudretli Türk şeflerinin başlattıkları bağımsızlık hareketlerine Türk işlerde katıldılar. 686 yılında Tang İmparatorluğu Türk işlerinde içinde bulunduğu Batı Göktürk bölgesindeki başkaldırıya karşı bir şey yapamadı. Üstelik onlara karşı ordu göndermekten, ortaya çıkan problemleri de onlara hediyeler ve prensesler vermek suretiyle çözümlemeye çalıştı. Bu sıralarda Batı'dan Emevi ilerleyişi gerçekleşiyordu. 716'da idarenin başına geçen Türgiş lideri Sulu onlara karşı koymaya hazırlandı. Üstelik Maveraün Nehir üzerinde Türklerin hak sahibi olduğunu düşünen Sulu Kağan, Arap ordusunun ilerleyişine karşı buradaki mahalli şehir devletlerine elinden gelen bütün yardımı yaptı. 737 senesinde bir kumandanın komplosuna kurban giden Sulu'nun ölümü üzerine Türgiş devleti sahip olduğu gücünü ve birliği koruyamadı. Bu durumdan güneydoğusundaki Tang İmparatorluğu istifade etmek istedi. 751 yılına kadar Türgişlere karşı bazı başarılar kazanan Emevi Karluk işbirliğine karşı meşhur Talas Savaşı'nı 751 kaybedince bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Bir ara Uygur Devleti'nin baskısına maruz kalan 735-756 Türgişler, kendi aralarında sürüp gelen Sarı-Kara kabileler anlaşmazlığının büyümesi yüzünden bir daha kendini toparlayamadılar ve Seyhun boylarına doğru göçe başladılar. Daha sonra onların boşalttığı arazide Karluk Devleti kuruldu, 766. Aslına bakılırsa çok kalabalık ve geniş alana yayılan Türgiş kabilelerinin 690'lı yıllarda sarı ve kara olmak üzere iki ana grup halinde örgütlendikleri anlaşılmaktadır. Kara Türgiş Devleti'ne gelince bu devletin kurucusu olan Başbu Chor ünvanını taşıyordu. Daha sonra kendisine Çinliler Batı Göktürk Hanedanı'ndan Tegin ünvanlı birini Kağan gönderdi. Halkına karşı sert davranan ve ülkesini idare edemeyen söz konusu bu Kağan az sonra 2. Göktürk Devleti'nin hücumlarına dayanamayarak yıprandığından Çin'e kaçmak zorunda kaldı. 690. Önceleri bu Kağan'a bağlı ve Bagat Harkan ünvanına sahip bulunan Vuçele tebaasını Türgiş boyları iyi idare ediyor ve onlara güven veriyordu. Sadece Türgişler değil, çevredeki bütün Türk boyları kısa zamanda kendileri isteyerek ona bağlandılar. Kendisine katılan diğer boylarla beraber çok güçlenen Vuçele, 2. Göktürklere karşı Çinlilerin tarafını tuttu. Mevcut Kağan Çin sarayına kaçınca kendisi Kağan ünvanını aldı ve mensup olduğu Türgiş boylarının sıfatı Sarı ile bir devlet kurdu. 12.1 Sarı Türgiş Devleti 690-712 Vuçele'nin kurduğu bu devlet kısa zamanda Türk boylarını bir araya getirdi. Turfan'dan Seyhun Nehri'ne kadar uzanan geniş bir bölgeyi idare eden Sarı Türgiş Kağan'ı 16 yıllık icraatının ilk 8 yılını teşkilatını tamamlamaya ve birliği sağlamaya harcadı. İkinci 8 yılında ise 2. Göktürk Devleti'nin çok güçlü Kağan'ı Kapgan'ın 692-716 ilerleyişini durdurmak istedi. Ancak yaptığı Bolçu Savaşı'nı 698 kaybedince otoritesi sarsıldı. Yerine geçen oğlu Soko ise 706-710 kısa süren saltanatında tahtına göz diken kumandanı Külçor'un başkaldırısıyla kendine bırakılan oymak sayısını az bulan kardeşi Çeno'nun sebep olduğu anlaşmazlıkları gidermekle uğraştı. Daha sonra girdiği 2. Göktürk Devleti'nin himayesinde Bars Bey Kaan ünvanıyla Türgiş tahtına çıkarıldı ise de o da ülkede birlik ve beraberliği sağlayamadı. Sarı Türgiş Devleti kurulmadan önce başbuğları Baga, Tarkan ünvanı taşıyordu. 690. Onun iki devlet merkezi vardı. Birisi Tokmağ'ın kuzeybatısında, İslam kaynaklarında Ordukent, diğeri ise önceleri il yakınlarında Kumkyuve şehriydi. Sonraları ise göçler sebebiyle taşınılan Konoşar, Köhne, eski şehirdir. Sarı Türgiş Kağan'ı böylece iki büyük kabile grubunu rahat bir şekilde idare ediyordu. İkinci Göktürk Devleti'nde de devlet yönetiminde Kağan'dan sonra iki şad yer alıyordu. Sarı Türgiş Devleti bu durumu kendine örnek almış gibi görünmektedir. Burada Yabgu ve Şad, iki büyük kabile grubu Tulo ve Nuhsipileri idare etmekle görevli bulunuyordu. Sarı Türgiş Devleti'nde idarede Yabgu ve Şad'dan sonra beyler yer alıyordu. Burada beyler büyük bir ihtimalle boy başkanlarıydılar. Sarı Türgiş Devleti'nde bir de buyruk, bakan, vezir görülür. Tam işlevi açık bir şekilde anlaşılamasa da söz konusu buyruk, idarede Yabgu ve Şad'dan sonra fakat beylerden önce gelen bir makama sahipti. 12.2. Kara Türgiş Devleti 716-739. Kapkan Kağan'ın ölümünden 2 ay sonra 716 senesinin 8. ayı Sulu kendisini Kağan ilan etti. Sulu Kağan takip ettiği dış politikayla takdir topladı. Tibet Krallığı ve 2. Göktürk Devleti'nden bir prenses alan Sulu Kağan Çin İmparatorluğu ile münasebetlere girdi. Sulu'nun iki büyük kumandanı vardı. Biri Külçor ünvanına sahipti. Onlar iki büyük kabile konfederasyonunu Baga Tarkan, Tulu grubu, Tumostu, Nuşipi grubu idare ediyorlardı. Beş balık bölgesi Türgişlerinin teşkilat ve idaresinde bazı farklı özellikler görülür. Burada boy başkanları Han ünvanına sahiptirler. Bu ünvanın daha sonraları Türgişlerden Karahanlılara geçmiş olması ihtimal dahilindedir. Kara Türgiş Devleti yıkıldıktan sonra şimdiki Karaşar şehrinde ortaya çıkan Türgişlerin şefi Yabgu ünvanına sahipti. Burada Yabgu bağımsız bir devlet başkanı görünümündedir. Türgiş Devleti idaresinde ayrıca bir meclis de vardı. Yapılanma ve idare sahasında bilgi sahibi olabildiğimiz diğer bir birim de ordudur. Vuçeli'nin her biri 7000 askere kumanda eden 20 kumandanı vardı. Sarı Türgiş Devleti'nin ordu mevcudu böylece 140.000'e ulaşıyordu. Kara Türgiş Devleti'nde Sulu Kağan önceleri 200.000 kişilik bir orduya sahipti. Az sonra 2. Göktürk Devleti'ne bağlı boylardan bir kısmının kendisine katılmasıyla bu sayı 300.000'i buldu. 756 yılından sonra Türgişler zayıfladı. Sarı ve kara kabileler kendi kağanlarını tahta geçirip karşılıklı savaştılar. 766 yılında Karluklar çok kuvvetlendiler. Batıya doğru hareket edip Suveyi'ye Tokmak civarını ele geçirdiler. Türgişler Seyhun boylarına doğru göç ettiler. Bir kısmı Tanrı Dağları'nın güneyindeki Karaşar civarına gitmişti. 13. Oğuzlar. Oğuz ismi Göktürk Devleti'nin özellikle 630'da merkezi hakimiyetinin çökmesiyle birlikte Orta Asya tarihinde ön plana çıkmaya başlamıştır. Ancak çok dikkat etmek gerekir ki Oğuz kelimesi kabileler anlamına gelmektedir. Bundan dolayı Oğuzlar 3 Oğuz, 9 Oğuz gibi kabile federasyonları gibi adlarla anılmışlardır. Nitekim kalabalık gruplar halinde yaşadıklarından gerek Türk gerekse Çin kaynaklarında sık sık bahsedilmektedir. Oğuz adı üzerine çok çeşitli açıklamalar yapılmış ise de artık kabileler anlamına geldiği yani Ok-Uz olduğu kabul edilmektedir. Zaten Batı Göktürk Devleti'nde 634 yılını takip eden hadiselerde 10 okların ortaya çıkması ve Türk işlerin meydana gelmesi yönündeki tarihi olaylar Oğuzlar konusundaki filolojik delilleri açık bir şekilde desteklemektedir. Göktürk tarihinin 627 yılına kadar olan kısmında hiç Oğuz adının geçmemesi, her şeyden önce Kazakistan bozkırlarında yaşayan Töleslerin çoğunluğunun Oğuz öncesi fonksiyonunu icra ettiklerini göstermektedir. Bir başka ifadeyle 627 yılından sonraki süreçte Töles adı ve terimi önemini kaybetmiş, Orta Asya'da yeni boy dalgalanmaları ve yapılanmaları görülmeye başlanmıştır. Tarihi süreç açısından bakıldığında Türk işlerin devamı olarak Batı Oğuzlarını görmek daha doğrudur. Bilindiği gibi 766 yılından sonra Uygurların baskısıyla Tanrı Dağları, Isık Göl, Yedisu, Çutalas havalisine gelen Karlukların sıkıştırmasıyla Türgişler, Oğuzlar daha da batıya, Sır Derya boylarına ve daha kuzey batıya doğru kaymışlardır. Zaten bu bölge eskiden beri Töles, Türgiş bölgesiydi. Muhtemelen 603 dolaylarında kaynaklarda adları verilen Töles boyları daha sonra Onokları yani Seyhun Oğuzlarını oluşturdular. 9. yüzyıldan sonra İslam kaynaklarında Oğuzların varlığı artık iyice belirginleşmektedir. Bundan sonra İsvicab şehrinden Hazar denizine kadar uzanan Mangışlak dahil geniş bir alan Oğuzların yurdu olarak karşımıza çıkmaktadır. Mangışlak'ta güney sınır Gürgenç, Cürcan idi. Siyah Kuh, Karadağ Yarımadası tamamen Oğuzlar tarafından işgal edilmişti. Buradan doğuya doğru gidildikçe Aral Gölü'nün güneyindeki Baratekin kasabasına varıyordu. Buhara'nın kuzey sınırlarına kadar yayılan Oğuzların esas ağırlık merkezi Seyhun, Sır Derya boylarıydı. Karaçuk adıyla kaynaklarda geçen Karadağların Karatav, kuzeyindeki Sozak, Oğuzların en doğudaki çöl kıyısındaki şehirleri olmalıdır. Sadece Karadağlar'da Oğuzlara ait 200'den fazla şehir kalıntısının varlığı bildirilmektedir. Kuzeyde ise sınırlar Cim Emba ırmaklarının kuzeyine ulaşıyordu. Bunun yanında Sır Derya, Seyhun boylarındaki diğer belli başlı meşhur Oğuz şehirleri Yenikent, Cend, Barçınlıkkent, Sığınak, Karnak, Sütkent, Savran, Sabran, Aşnas, Otrar, Parap, İkan, Özkent, Sayram, İsvicab'tı. Zaten Dede Korkut ve Oğuz destanlarının ana konuları bu bölgede, yani Sır Derya boylarındaki Karadağlar'da geçmektedir. 10. yüzyıl başlarına gelindiğinde Oğuzların kışlık merkezi Yenikent olan bir devlet kurdukları görülmektedir. Hükümdarlarının ünvanı Yabgu olup ona naiplik eden ise Kül Erkin idi. Orduya ise Sübaşı kumanda ediyordu. Yınal Tarkan gibi başka ünvanlı devlet adamları da vardı. Abbasilerin Horasan valisi Abdullah Bey Tahir zamanında 828-844 ilk hadiselerde Oğuzların adı geçer ve 838-840 yıllarında mağlup edilen 1000 kadar esir verirler. Bu arada 860'larda Avrupa'ya göç eden Peçeneklerin bir kısmı Oğuzların yanında kalmıştır. Oğuzlar doğudaki Karluklar, kuzeyde Kimek ve Kıpçaklar, Hazarlar ve kuzeybatıdaki Peçeneklerle sürekli mücadele halindeydiler. Bununla birlikte kesin tarih belli olmasa da binli yıllarda Oğuz Yabgu Devleti'nin yıkıldığı anlaşılmaktadır. Oğuzlar bu devirde Üçok ve Bozoklar olmak üzere ikili teşkilat halindeydiler. Bozoklar, Kayı, Bayat, Alka Evli, Kara Evli, Yazır, Döer, Dodurga, Yaparlı, Afşar, Kızık, Beydili, Karkın, Üçoklar, Bayındır, Peçene, Çavuldur, Çepni, Salur, Eymür, Alayuntlu, Yüreğir, İdir, Büdüz, Yıva, Iva, Kınık adlarıyla 24 alt boya ayrılmışlardı. Oğuz Yabgu Devleti'nin yıkılmasından sonra ana Oğuz grubu Samani Devleti'nin de ortadan kalkmasından faydalanarak Horasan'a doğru ilerlemiş ve Selçuklu İmparatorluğu'na giden yol açılmıştır. 14. Karluklar. Tarih sahnesinde ilk defa 627 yılında görülen Karluklar, bu esnada Altay Dağları'nın güneybatısında yaşıyorlardı. Onların diğer Türk boylarına nazaran Göktürk hanedanına daha yakın oldukları kaynaklar tarafından vurgulanmaktadır. 627 yılını takiben Doğu Göktürk hakimiyetine karşı büyük boy hareketlenmeleri meydana geldiğinde Karluklar da kendilerine çıkan fırsatı değerlendirip kuvvetlenmişlerdir. Bu sırada üç kabile halinde teşkilatlandıkları bildirilmektedir. Daha sonra Karlukları Batı Göktürk Devleti'nin hükümdarı Tung Yabgu'ya isyan ederken görürüz. Her iki Göktürk devletinin 630'da çöküşe gitmesiyle yükselen Sirtarduş, siyasi gücüne bağlanan Karluklar, 648'den önce Çin'in bölgedeki hakimiyetine karşı baş kaldıran ve bağımsızlığını ilan eden Çepi Kağan'a itaat ettiler. Ancak daha sonra Çin'le açıkça işbirliği yapıp üstünlüğünü kabul ettikleri bu Kağan'a saldırdılar. Arkasından Çin'e bağlanarak askeri valilik haline getirildiler. İkinci Göktürk Devleti döneminde 682-744, başlangıçta bu devlete tam olarak itaat eden Karluklar, Kapkan Kağan döneminde 692-716, onun aşırı sertliği sebebiyle devlete zaman zaman problem çıkardılar. 711-714 olayları. Bilge Kağan döneminde 716-734 yine devlete tamamen bağlılık gösteren Karluklar, bu devletin yıkılışında cereyan eden 743-745 olaylarında Uygur ve Basmalılarla beraber hareket ettiler. 745 yılında kurulan 1. Uygur Devleti 745-840 ilk zamanlarında Ötüken Karlukları bu devlete tam olarak bağlandılarsa da Beşbalık ve İrtiş batısında oturan Karlukların itaatleri tamamen gerçekleşmedi. Özellikle İrtiş bölgesinin 3 Karluk kabilesi bağımsız kalıp Orta Asya'ya hakim olma arzusu yüzünden Uygur Kağan'ı Bayan Çor'la çetin savaşlara giriştiler. Ancak başarılı olamadıklarından güneybatı yönünde göç etmeye başladılar. Isık Göl civarına gelen Altayların bu üç Karluk kabilesi, kısa zamanda bölgenin eski hakimleri olan Türgişlerin iki idari merkezini, Tokmak ve Taraz, ele geçirerek 766 yılında bağımsız bir devlet kurdu. Arslan İltirgük tarafından kurulan bu devlet kısa zamanda Taşkent, Fergana ve Kaşgar gibi büyük şehirlere hakim olmayı başardı. Daha ziyade Abbasi devletiyle siyasi münasebetlerde bulundu. 840 tarihinde Moğolistan'daki Uygur Kağanlığı'nın sona ermesi üzerine Karluk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han kendisini Bozkırların siyasi hakiminin halefi ilan etti. Böylece Karluk Devleti isim değiştirerek aynı topraklar üzerinde Karahanlı ismiyle siyasi hakimiyetine devam ediyordu. 8. yüzyılda Isık Göl ile Seyhun Nehri arasındaki sahada Karluk Devleti bağımsız olarak yaşayışına devam ederken Tanrı Dağları'nın güneyinde bugünkü Toharistan bölgesinde ayrı bir bağımsız Karluk Yabgulu bulunuyordu. Muhtemelen siyasi olayların tesiriyle Beşbalık bölgesi Karluklarından önemli bir grubun Tanrı Dağları'nın güneyini takiben buraya göç etmesi sonucu kurulan bu Yabguluk, Toharistan Türk Yabguluğu 630-758 ile komşu olarak yaşadı. 943'e kadar Kaşgar'dan hareket eden Karahanlı hükümdarı Çuğ Vadisi'ne girerek Kuzey Kırgızistan ve Güney Kazakistan'daki Karlukların siyasi bağımsızlığına son verdi. Büyük Uygur Kağanlığı'nın yıkılmasından sonra Karlukların siyasi nüfuzu artmış, neticede bu bölgede kurulan Karahanlı Devleti'nin esas nüvesini teşkil etmişlerdir. Hatta Gazneli Devleti'nin kurucusu Sebük Tegin, bir Karluk şehri olan Barsahan'dan çıkmıştır. Karlukların sonradan Karahanlı Devleti'ne karşı cephe aldıkları ve bu durumun daha sonra doğudan gelen Kara Hıtayların bölgeyi işgalini kolaylaştırdığı anlaşılmaktadır. 15. Doğu Avrupa'daki devlet ve boylar. 15.1. Avrupa Hunları. 15.1.1. Avrupa'ya genel bakış. Avrupa'nın Türkler gelmeden önceki tarihlerine kısaca bakmak konuyu daha açık anlamak için faydalı olacaktır. Bunu Roma'nın geç döneminden başlayarak 11. yüzyıla kadar Avrupa'nın kısa tarihine değinerek yapabiliriz. Dünya tarihinin en büyük ve etkili imparatorluklarından biri olan Roma, M.Ö. 2. yüzyılda en geniş sınırlarına ulaşırken gücünün zirvesine çıkıyordu. Arkasından çöküş süreci başladı. Çöküşü yükselişinden daha uzun sürdü. M.Ö. 285'te İmparator Diokletian'ın idari olarak imparatorluğu ikiye ayırması bölünmenin ilk temellerini oluşturdu. 330'da İmparator Konstantin'in Bizantium, Konstantinopolis, İstanbul kentini yeni başkent yaptığında iç siyasi dengeler tamamen değişti. Nihayet 395'te 1. Theodosius'un ölümünden sonra imparatorluk kesin bir şekilde Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Kuvvetli düşmanlarla karşı karşıya gelmesi, Roma İmparatorluğu'nda 4. yüzyılın ikinci yarısında askeri harcamaları arttırmıştı. Kuzeydeki yabancı kabileler imparatorluğun içine girerek ekonomik zenginlikten pay almaya çalıştılar. Diokletian yaptığı reformlarla vergi sisteminde ve orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca yönetimde eskisine göre daha güçlü bir bürokrasi oluşturdu. Bu reformlar imparatorluğun bozulmaya yüz tutan iç düzenini biraz toparladıysa da masrafları arttırarak ekonomik düzenin daha da kötüye gitmesine sebep oldu. Roma'nın düşen geliri sonuçta imparatorluğu vergilere daha bağımlı kıldı. Gelecekte çıkacak iç ve dış problemler Roma'nın zenginliğinin büyük kısmını ordusuna harcamasına neden olacaktı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 244.